Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, oyun her çocuk için bir ihtiyaç. Küçük olsun, büyük olsun, her yerde, her zaman çocuk oyun oynar. Osmanlı Sarayı'nda da hanedan çocuklarının her çocuk gibi oyun arkadaşlarına ve çocuklara ihtiyacı vardı ve oyuncaklara ihtiyacı vardı. Arkadaşlarla beraber kurulan oyunlar onları geleceğe hazırlar, oyun kaidelerine uymak belli bir disiplin kazandırırdı. Şehzadelerin ilk arkadaşları Enderun'a alınmış küçük çocuklar olurdu değerli dinleyiciler. Nitekim bunu 19. asrın başında sarayda yaşayan bir Enderunlu ile Sultan Abdülhamid'in kızı Şadiye Sultan'ın hatıraları doğrulamaktadır. Enderun Mektebi Osmanlı Sarayı'nda gerek esir olarak savaşlarda elde edilen çocuklardan gerekse gayrimüslim ve sonraları Müslüman halkın çocuklarından zeki, fiziki düzgün, kabiliyetli çocuklar seçilir testlerle, hususi testlerle. Devlet adamı yetiştirilmek üzere saray mektebine alınırdı. Sarayda bir mektep vardı. Enderun'un Humayun Mektebi. Bu mektebe gelmeden önce hazırlık eğitimini başka saraylarda görürdü. Türkçe, zaruri din bilgileri, oturma kalkma gibi ön bilgileri öğrendikten sonra saraya alınırdı. Sarayda 10-12 yaşından itibaren tahsil görürdü. Yaklaşık 14 sene tahsil görürdü. İşte bu Enderun Mektebi Topkapı Sarayı'nın en içerideki avlusunun bir kısmındadır. Avlunun bir kısmı haremdir, bir kısmı Enderun'dur. İşte bu Enderun talebeleri devamlı padişahla yakın temas halindedir. Padişahla beraberdirler. Şehzadelerin ilk arkadaşları da bunlar olmuştur. 1813 yılında dünyaya gelen bir şehzade Abdülhamid Efendi var. 4 yaşına geldiğinde ona bir hizmetli kadrosu kuruluyor. Çünkü her şehzadenin ayrı bir dairesi var, hizmetkarları var, cariyeleri var. Seferli odası denilen Enderun'un 3. sınıfıdır. Küçük oda, büyük oda, seferli odası, sonra kiler odası. Bu doğancı odası, sonra kiler odası. Bu seferli odasından Salim ve Selim isminde 2 çocuk da alınmıştır Şehzade Abdülhamid Efendi'nin dairesine. Şadiye Sultan ise şehzadelerin yürümeye başladıktan sonra dadılarının nezaretine bahçeye çıktıklarını ve bahçede, yani saray bahçesinde kendi yaşındaki çocuklarla oynadığını, bunlara zaman zaman ileride harem ağası olmak üzere yetiştirilen siyahi çocukların da katıldıklarını ilave ediyor. Değerli dinleyiciler, şehzadeler ilk zamanlar sancağa çıkarlardı. Anadolu'da bir sancak Şehzadeye sancak beyliği olarak verilirdi. Şehzade sancak beyi olarak buraya giderdi. Burada hem staj görürdü hem yetişirdi. Daha sonra babası vefat edince padişah olarak İstanbul'a gelirdi. Veya başşehir neresi Edirne, Bursa oraya gelirdi. Sancağa çıkarken veya sancaktayken edindiği gençlik arkadaşları hayatlarında mühim bir yer tutmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in sarayda bulunan Mustafa adında bir delikanlıyla sancağa gönderildiği, Mustafa'nın ölümüne kadar yanında kaldığı, cenazeyi Bursa'ya getiren konvoyla geldiği ve defin merasiminde de hazır bulunduğu biliniyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın Manisa sancağındayken yanında İbrahim diye bir arkadaşının bulunduğunu biliyoruz. Ondan çok iyi anlaşırdı. Onu o kadar çok severdi ki padişah olduktan sonra da bu yakınlık devam etti. Hatta İbrahim'i kız kardeşi Hatice Sultan'la evlendirdi ve ondan sonra devletin en yüksek idari makamı olan sadrazamlığa getirdi. Daha önce Rumeli Beylerbeyine getirdi, sonra sadrazamlığa getirdi. Halbuki bu mevkiye gelebilmesi için birun hizmetlerinde bulunması lazımdı. Yani Yeniçeri Ağalığı veya İmrahorluk falan yapması lazımdı. Direkt Enderun'dan sadrazamlığa, Hasoda başılıktan, ki Enderun'un en yüksek rütbeli subayı paşa rütbesindedir. Hasoda başı, hatta Maraşal rütbesindedir. Ama birun hizmetinde bulunmadan sadrazam olmak vaki değilken İbrahim'i sadrazam yapmıştır. Halbuki Yeniçeri Ağası veya İmrahor olsaydı İbrahim, Kanuni Sultan Süleyman'dan uzaklaşması gerekecekti. Halbuki padişah onu hep yanında kalmasını istiyordu. Bunun için ona doğrudan sadrazam olarak görevlendirdi. Bu da padişahın ona olan bağlılığını gösteriyor. İşte bundan dolayı kendisine Makbul İbrahim Paşa adı verilmiştir. İbrahim Paşa iyi bir devlet adamıydı. Fakat kendini beğenmiş birisiydi. Sonunda padişahın bu yakınlığı onu o kadar şımarttı ki padişahın kendisinin padişahtan önde geldiğini hissettirmeye başladı. Bunu da hayatıyla ödedi. Sultan II. Selim'in de şehzadeliğinde Macar asıllı iki hadım ağası Gazanfer Ağa ve kardeşi Cafer Ağa ile ahbaplığı var. Bunlarla sarayda arkadaş. Sultan Selim tahta çıkınca, 2. Selim adıyla, Gazanfer Ağa haremde görev alıyor. Cafer Ağa bu arada vefat ediyor. Fakat Gazanfer Ağa Selim'e bağlı ve fedakar birisi. Sadece Sultan Selim'e değil, Sultan Selim'in oğluna ve torununa da hizmet ederek 36 yıl harem ağalığı vazifesinde kalıyor. Sultanlar, yani padişah kızlarına, sultan oğullarına şehzade deniyor. Sultanlar haremde diğer kardeşleriyle oynarlardı. Her padişahın hanımının ayrı bir dairesi olurdu. Burada küçük çocuklarıyla beraber yaşardı. Daha sonra şehzade büyüdüğü zaman ayrı bir dairesi olurdu. Buluğa erdikten sonra ayrı bir dairesi olurdu. Ama annesinin yanında yaşarken de şehzadenin ayrı hizmetkarları bulunurdu. Sultanlar da haremde kardeşleriyle beraber oynarlar. Dadılarının nezaretinde arabalarla gezintiye götürülürlerdi. Çocukların bindirildikleri bu gezi arabalarının erken örnekleri bugün mevcut değildir. Ancak satın alma yoluyla saray koleksiyonuna katılan 19. asra ait bir araba var. Bu hususta bir fikir veriyor. Küçük çocukların gezmesi için yapılmış 2 kişilik 4 tekerlekli bir araba Topkapı Sarayı Müzesi'nde teşhir ediliyor. Keçiler tarafından çekiliyordu. Çocuklarının oyun eğlencelerinden birisi de küçük canlı bebeklerdi değerli dinleyiciler. Sultan Abdülhamid'in kızı Şadiye Sultan'ın anlattığına göre hanım sultanlar için küçük bebekler olan Kafkas ve Çerkez asıllı genç cariyeler satın alınırdı. Küçük hanımlar onların saçlarını tarar, örer, kendi eliyle biçip diktikleri elbiseleri giydirirlerdi. Onları temizliğe, terbiyeye alıştırırlardı. Kendileri çocuk denecek yaşta oldukları halde o minicik kızlara annelik ederler, ilk derslerini vererek büyütürlerdi. Büyüyüp de kendi saraylarına gidince bu kızlar onların nedimeleri olurdu. Şadiye Sultan'ın anlattıklarına bakılırsa, saraydaki kız çocuklarının en sevdiği oyuncak olan bebeklerin pek sarayda bulunmadığı akla geliyor. Bebeğin yanı sıra küçük çocukların çok sevdiği ayı, tavşan, kedi gibi oyuncak hayvanlar da yoktu. 1940'lı yıllarda içi saman dolu karton başlı bebek imalatı yapan ustalar vardı. Müslümanlıkta bir canlının resim olarak tasvirini yapmak caiz görülmemiştir. Bundan dolayı Müslüman evlerinde bebek ve hayvan şeklinde oyuncaklar istihdam edilmemiştir. Vaka ulemadan sırf çocuk oyuncağı olmak üzere buna izin verenler vardır ama demek ki sarayda işin takva ciheti tercih edilmiş ve kız çocuklarının böyle canlı hayvan ve insan bebekleriyle oynamasına izin verilmemiş. Ancak yüz şekli olmayan, yani yüz kaşı gözü yerinde olmayan bebeklerle Anadolu'da oynamak adetti. Halbuki Avrupa hanedanlarında 18. asırda yapılmış tablolar vardır, hanedan tabloları. Ellerinde küçük oyuncak bebekleriyle tasvir edilen kızlara, prenseslere rastlanır. Ve bu bebekler umumiyetle o bebeği elinde tutan prensesin veya soylu hanımın kıyafetiyle aynı kumaştan, aynı modelde bir elbise giymektedir. 1780 yılında ailesiyle beraber İstanbul'a gelen ve İstanbul'da İngiliz sefiri olarak bulunan Thomas Hope'un kızlarının oyuncak bebekleri vardı. Bu bebeklerin Osmanlı tarzı giysiler giydiğini biliyoruz. Bir kutu içinde bulunan bu bebek elbiseleri İngiltere'de Christie's Müzayede Evi'nin kataloğunda satışa sunulmuştur. Bu elbiseler Osmanlı tarzında elbiselerdir. Daha sonra Edinburgh Royal Scottish Museum tarafından satın alınmıştır. Bu elbiseler 15 parçadan oluşan bu elbiselerin 4'ü bürümcükten dikilmiş iç giyim, yani iç gömlekleri ve donu, 11'e de üst giyim, iç entarisi, şalvar ve yelekten ibarettir. Bir de 2 tane de küklü kaftan vardır bu bebeklerde. Küklerden biri kahverengi kumaşa kaplanmış sincap kürküdür. Diğeri de sarı renkli ipekli ustufa kumaşa kaplanmış beyaz tavşandandır. İkisi siyah, biri koyu kırmızı renkli 3 dış kaftanı, biri düz sarı kadife, biri kutnu, biri ikat tekniğinde dokunmuş ipekli entari, bir kırmızı çuha çakşır, bir kısa yelek de bu grubun parçalarıdır. Bu bebek elbiseleri sanki o zamanlar Osmanlı ülkesinde bebek çocuk oyuncaklarına, bebek şeklinde çocuk oyuncaklarının bulunduğunu ve bunlara güzel elbiseler dikildiğini de hatıra getirmektedir. Bu kıyafetlerin dikildiği bebekler mevcut değil. Ama elbiselerin kumaşından kesimlerine, dikiş tekniklerinden düğmelerine varıncaya kadar bütün teferruat işi bilen bir kimsenin elinden çıktığını gösteriyor. Bu usta belki de elçinin çocuklarının bakıcısıydı ve bu elbiseleri çocuklara oyalamak için dikmişti. Oyuncak bebeğin Osmanlı Sarayı'nda tanınması elçi kızları bebeklerini İstanbul'a getirdikten sonra olmuş olabilir. Ancak ne oyuncak bebeklere ne de oyuncak hayvanlara. Dürüşehvar Sultan'ın, Osmanlı Hanedanı'nın son sultanlarından Dürüşehvar Sultan'ın, ki Halife Abdülmecit Efendi'nin kızıdır. Sonra Haydarabad Nizamı'nın oğluyla evlenmiştir. Dolmabahçe Sarayı'nda saklanan oyuncakları mevcut bunun. Bu oyuncaklardan önce sarayda böyle bir bebek ve canlı hayvan oyuncağına rastlanmıyor. Sarayda oyuncak bebek ve oyuncak hayvan yok ama bunların saraya girdiği bir tarih de var ama ne zaman girdiği belli değil. Daha önceleri oyuncak hayvan yerine evcil canlı hayvanlar beslenirdi. Evcil hayvanlardan en çok sevilen şüphesiz kediler ve kuşlardı. Kediler ev içi tasvirlerinde görülür eski minyatürlerde. Köpekler ise av sahnelerinde tasvir edilir. Bilhassa köpekler sarayda hususi bir emniyete sahiptir. Ancak bunlar sarayın içinde değil, av ünitelerinde beslenmektedir. İngiltere'den İstanbul'a tüccar olarak gelen bir müddetle diplomatik vazifede bulunan John Sanderson var. 1599 yılında son gelişi İstanbul'a, Boğaz'ın Anadolu kıyısında Karadeniz'e yakın bir yerde, denizden 4 mil kadar içeride padişahın köpeklerinin bakıldığı bir çiftlik gördüğünden bahsediyor. Bakıcıların nezaretindeki av köpeklerinin simli, kadife ve kırmızı kumaştan dikilmiş süslü giysilerinin olduğunu söylüyor. Ayrıca burada ülkenin çeşitli yerlerinden gönderilmiş fil, panter ve zürafadan bahsediyor ki hanedan çocuklarının, yani şehzade ve sultanların bunları seyretmekten çok keyif aldıklarını söylemek yanlış olmaz. Hanedan mensupları bunları seyretmeye giderdi. Tabiri caizse sarayın hususi hayvanat bahçesi vardı. Saray çocuklarının atlarla çok dost olduğu bilinir değerli dinleyiciler. Onlara alınan midillilerle gezmek mühim eğlencelerindendi. Bugün saray koleksiyonunda bir çocuk eğeriyle çift kişilik sepet bir eğer bulunmaktadır. Sepet eğer dedikodu koltuğu gibidir. Oturan çocukların yüz yüze bakmasını temin eder. Bu sepet eğer atların spor yapmanın yanı sıra gezinti içinde kullanıldıklarını göstermektedir. Sultan II. Osman, Genç Osman diye bilinen bir padişahtır. Çocukluğundan itibaren atları çok sevmiştir. Ve benekli beyaz atına Süslü Kır adını vermişti. Bu Süslü Kır öldüğü zaman ona bir mezar taşı diktirmiştir. Bir abide diyelim, mezar taşı demeyelim de. Ve portresi yapılırken de Sultan II. Osman hep kır at üzerinde tasvir edilmiştir. Tabi portreler sonradan yapılmıştır. Sultan II. Mahmud'un da atlara çok düşkün olduğu, hatta atları için şiirler yazdırdığı da bilinmektedir. Değerli dinleyiciler, atlar gibi kuşlar da sarayda mühim bir yer tutardı. Yeni sarayın kuruluş devrinde Enderun avlusunda bir kuşhane olduğu bilinmektedir. Sarayda Doğancılar adıyla bir hizmetli grubu vardı. Ve bunların av için kuşları Üsküdar'da talim ettirdikleri biliniyor. Zaten Doğancılar semti de ismini buradan almıştır. Kuşlar çok eski zamandan beri av için eğitildiği gibi haberleşme vasıtası olarak da kullanılmıştır. Değerli kafesler içinde sarayda barındırılan güzel sesli kuşlar çocukları ilgilendirir ve onları eğlendirirdi. Değerli dinleyiciler, oyuncaklar konusunda yapılan araştırmalar çok eski devirlerden beri çocukların aynı oyuncaklarla oynamaktan hoşlandıklarını ortaya koymuştur. Arkeoloji müzelerindekiler tetkik edildiği zaman eski Anadolu medeniyetlerinde nasıl müşterek bir kültür ortaya çıktığı görülüyor. Madeni çıngıraklar, efendim kol ve bacakları iplerle gövdeye bağlanmış eklemli toprak bebekler, bir tahta sopanın ucunda sürülen hayvanlar bu oyuncaklar arasındadır. Mısır'da yapılan kazılarda bulunan bir tahta atın M.Ö. 500 yılına ait olduğu, topacın ise M.Ö. 1400 yıllarında ait buluntular arasında mevcut olduğu görülüyor. Çember ise en eski oyuncaklardan biriydi. Oyuncak bebeğe de M.Ö. ilk kez 2000 yılında Mısır'da rastlanmıştır. Tabii daha eski olabilir ama arkeolojik kazılarda bunlar mevcut. Küçük bir kızın mezar taşı üzerinde bir elinde bebeğiyle yapılmış tasviri var. İsa'dan önce 340 yılına tarihlenmiş, Yunanistan'da bulunmuş bir mezar taşı bu. Bu mermer kabartmada küçük kız, diğer elinde de bir balık ve köpeğiyle tasvir edilmiştir. Bugünkü manada bezden yapılmış en erken bebek, oyuncak bebek Atina'da. Benaki Müzesi'nde teşhir ediliyor. 16 santim büyüklüğünde bu bebek. Oval başı, dikdörtgen şeklindeki gövdesine dikilmiş. Elsiz kolları ve ayaksız bacaklarıyla iptidai bir vücut yapısına sahip. Üzeri mavi, beyaz, küçük, kareli, pamuklu bir kumaşla kaplı. Yüzünün kumaşı yok olmuş. Astarında iki göz deliğinin izleri var. Oyuncak bebeği görüntüleyen resmin altında da koptik bebek seri imalat bilgisi veriliyor. Ancak tarihi bildirilmiyor. Yine milletler arası bir kimliği var. Topaç ve aşık oyunu, buna da Anadolu'da Hititler zamanından kalma bir kaya kabartmasında rastlanıyor. İsa'dan önce 8. yüzyıla tarihlenmiş bu kabartma. Hitit kralı Araras'ın çocukları bu oyunları oynuyor. Her iki oyun 1560 yılında Avrupalı ressam Brügel'in çocuk oyunları tablosunda da resmedilmiştir. Orta Asya Türkleri arasında ve Osmanlı Sarayı'nda da topaç ve aşık oyunu çok oynanmış, çok eski oyunlardan birisidir. Ülkede de bilinen, oyun tahtası üzerinde oynanan ve adı çok eskilere giden mangala, dokuz taş, satranç gibi akıl oyunları çok yaygındı. Mangala, taşları bir tahta üzerine oyulan, muayyen sayıda çukura taşımak suretiyle oynanan bir oyundu. Vaktiyle Osmanlı Sarayı'na alınmış fakat içkiye düşkünlüğü sebebiyle saraydan atılmış Boboyus adında bir acemi oğlanı, mangalanın 14-17. Asırda sarayda enderunlar arasında minkale, dokuz taşın da dokurcun adıyla oynandığını kaydediyor. Ki bu Boboyus'un hatıraları daha sonra bir araya getirilmiştir. Ki Rico'nun ve Dosso'nun yazmış olduğu Osmanlı saray hayatına ait bilgiler hep bu Boboyus'tan alınmıştır. Ne derece doğru bilmiyoruz ama kabul etmekten başka yapacak bir şey yok. Dolmabahçe Sarayı'nda Dürüşehvar Sultan'ın oyuncakları arasında dokuz taş oyunu bulunuyor. Bu da bu oyunun daha önce de saray çocukları tarafından oynandığına işaret ediyor. Boboyus, satrancın da Enderun çocuklarının zihnini geliştirmek için oynandığını söylüyor. Nitekim satranç şark dünyasında çok yaygın bir oyundur. Ve eski menkıbelerde de Osmanlılarda satrancın yaygın olduğu anlaşılıyor. Değerli dinleyiciler, oyunların yanı sıra sarayın tertip ettiği hanedan düğünleri, Sur-u Humayunlar ve diğer şenlikler de şehrin mühim meydanlarında kurulan çadırlarda kutlanırdı. Büyük eğlencelere halkla katılırdı. Zaten esas halkın eğlenmesi için yapılırdı bunlar. Dönme dolaplar, atlı karıncalar, hokkabazlık, cambazlık, hayal perdesi oyunları bilhassa çocuklar için tertiplenen eğlencelerdi. İlk resimli sünnet düğünü kitabı olan Surname-i Seyit Lokman, ki Topkapı Sarayı'nda mevcuttur, bu şenlikleri en güzel tasvir eden bir kaynak. Mesela eserin bir sayfasında renkli kağıtlardan yapılmış zümrüt anka biçiminde bir uçurtma görülüyor. Batıda simurg olarak tanınan bu efsanevi kuş, şenliğin en göz alıcı hazırlıklarından birisi olarak dikkati çekiyor. Çocukların en sevdiği eğlencelerden biri olan atlı karıncanın 16. asırda da kullanıldığı anlaşılıyor. Surname'nin metninde bu eğlence aracının getirilişi, çalıştırılması, yaşlarıyla beraber gelen mızrakçıların taşıdığı tahtın içinden nize keran çıktı, atlı karınca çıktı, çekerek dönüyordu diye anlatılıyor. O zaman atlı karıncaya nize keran adı verilmiş. Çocukların bugün bile seyretmekten hoşlandıkları hokkabazlar da çeşitli gösteriler yapardı. Tasbazanlar dört yük kap ortaya döküp sonra kaybederek içi yanar ateş dolu bir mangal peyda ederek seyredenleri hayretler içinde bırakıyorlardı. Köpekli hokkabaz çok sayıda köpeği çemberin içinden geçiriyordu. Çemberden geçen köpekler dönerek takla atıyorlardı. Bir kısmı da raks ediyordu. Çocukların alakasını çeken eğlencelerden biri de ip cambazlarıydı. Tek kişilik denge hareketi yapan cambaz, alt alta gerilmiş iplerde yürüyen iki cambaz, tek başına ipte yürüyen cambaz kedi, çok dikkat çeken bu gösterilerin surname sayfalarına aksetmiş olan tasvirleridir. Çocukların çok sevdikleri, bugün bile ilgiyle seyrettikleri eğlence kaynaklarda hayal oyunu olarak geçen Karagözlü'dür değerli dinleyiciler. Bu oyun 1582 surnamesinde anlatılıyor. Lübetbaz'ın biri garip bir çadırla perdeyi meydana getirip kurdu. Türlü türlü garip timsalleri perde ardından yürüterek hayaller gösterdi deniyor. Hem büyüklerin hem de çocukların alakasını çeken ateş oyunları, gece yapılan havai fişek eğlencesi, deniz ve kara savaşları oyunları da ateşbazların gösterilerindendi. İstanbul'da hakiki manada çocuk oyuncağı üretimi 20. asrın ortalarında başlamıştır değerli dinleyiciler. Çömlekçilik yapılan Eyüp'te çanak çömlek yanında pişmiş toprak düdüklü oyuncak testilerin de imal edildiği anlaşılıyor. Ne kadar eski? Kati olarak bilmek mümkün değil ama 17. asırda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine geçiyor. Demek ki çok eski bunun imali. Evliya Çelebi 100 oyuncakçı dükkanında 105 nefer çalıştığını yazıyor. Sultan 4. Murat Bağdat seferine çıkarken bir esnaf alayı tertiplenmiş, Eyüp oyuncakçıları da buradan geçmiş. Eyüp'te toprak olanların yanı sıra ahşaptan yapılmış çok basit oyuncaklar da imal edilmiştir. Bugün İstanbul Belediyesi Şehir Müzesi koleksiyonunda Eyüp oyuncaklarından müteşekkil 28 parçalık bir koleksiyon var. Koleksiyonda ahşap dönme dolap, tel dolap ve sandalye, arabalar ve beşik bulunuyor. Ayrıca def, trompet, davul gibi çalgılar ve kaynana zırıltısı da var. Bir sopanın ucunda yerde yürütülen cambaz, döndükçe ses çıkaran tekli ve çiftli çın çın ve şeytan minaresi de bu koleksiyonun birer parçası. Kalitesi itibariyle halk tipi olarak değerlendirilen Eyüp oyuncaklarından saraya giren olup olmadığını söylemek zor. Nitekim Dürüşehvar Sultan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda muhafaza edilen oyuncakların içinde Eyüp oyuncaklarına rastlanmıyor. Eyüp oyuncakları daha ziyade halkın oynadığı oyuncaklardır. Son Halife Abdülmecit Efendi'nin kızı Dürüşehvar Sultan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda muhafaza edilen oyuncakları büyük bir kutu içinde toplu olarak günümüze kalmış. İki camlı dolap içinde muhafaza ediliyor ki bu oyuncakların çoğu ya Avrupa'dan satın alınmış ya da İstanbul'da Avrupa eşyası satan bon marşelerden temin edilmiş. Dolaplardan biri oyuncaklara, diğeri de eğitim araç gereçlerine ayrılmış. Oyuncak dolabında bir siyah fil ile iki büyük bebek büyük oyuncaklar. Diğerleri bir bebek evinin parçaları. Bir grup yatak odası takımı, yatağın işlemeli yatak örtüsüyle dantelli yastıkları çok itinalı. Tuvalet masasıyla aynalı gardırobu hiçbir teferruatı ihmal edilmeden hazırlanmış. Bebekler için biri sedefli, diğeri de düz iki tane nalın var. Metal çubuk iskelet üzerine hasır geçirilmiş camlı, üç tekerlekli bebek arabası da burada. Bebek evinin ikinci grubunu yemek odası teşkil ediyor. Yemek odası, masa ve sandalyeleri, kapkacak ve tabak dolabıyla eksiksiz bir takım. Bir Kütahya seramik sürahi, tabakları ve çorbalığıyla porselen yemek takımı da bu grubu tamamlıyor. Oyuncaklardan bir kısmı genç sultanı hem eğlendirecek hem de geliştirecek vasıfta. Kitabıyla beraber saklanan, parçaları ahşaptan olan ev şeklinde iki takım yapboz, parçaları torbalasında saklanan kağıt bir yapboz, dama tahtası ve taşları, domino pulları işte bunlar arasında. İkinci dolap eğitim eşyasına ayrılmış. Osmanlı Devleti'nde metrik sisteme Sultan Abdülaziz zamanında 1869 tarihli bir Hattı Humayun'la geçilmişti. Bu dolapta üzerinde sistem metrik Fransa, Boulevard Saint-Germain 79 Paris yazılı bir eğitim seti var. Bu set içinde ağırlık ölçülerini anlatmaya yarayan terazi ve dirhemler, metalden kupa şeklinde sıvı ölçek seti ve bunları doldurmaya yarayan küçük bir tanker var. Ayrıca geometrik şekilleri anlatmaya yarayan ahşaptan küre, küp, piramit, koni gibi şekiller vardır. Bütün bu oyuncaklar ve eğitim seti genç bir sultanın ve şehzadenin nasıl eğitildiğini göstermesi bakımından çok önemlidir. Değerli dinleyiciler, Dolmabahçe Sarayı'nda çocuklara tahsis edilmiş bir oyun odası, çocuk ölçülerine uygun mobilya ve aksesuarlarıyla dikkat çeker. Odada iki tek, bir de ikili koltuktan müteşekkil bir oturma grubu bulunmaktadır. Yaldızlı kabartma iskeleti ve kırmızı atlas zemin üzerine sarı ay yıldız desenli yüzleriyle Yıldız Sarayı'nın mobilyalarını hatırlatıyor bunlar. Odanın diğer mobilyaları, ortasında küçük masası bulunan ikili ve tekli küçük oturma takımıyla iskeleti beyaza boyanmış iki hasır örme sandalyedir. Dürüşevar Sultan'ın beyaz lake beşiği de odanın bir tarafında durmaktadır. Dürüşevar Sultan 1914 doğumludur. Hanedan sürgüne yollandığında 10 yaşında. 1924'te 10 yaşında. Beşiğin başucunun iki yanında demir çubuklarla destek var. Desteklenmiş, tekerlekli ve seyyar. Baş tarafındaki demir çubuğun üzerinde sarı metalden oyuncak bir kuş var. Beşiğin iki yanı hamak tarzında iple örülmüş. Beşik örtüleri mor atlastan. Uzun baş yastığının beyaz kılıfı dantelli. Daha küçük olanının iki başı da Fransız danteliyle süslü. Odanın bir köşesinde duran, ahşap üzerinde kırmızı kadife kaplı paravanın iç cephesi de beyaz zemin üzerine iri başlı çiçeklerin tasvir edildiği panolarla bezeli. Duvarda Sultan Abdülmecid'in 3 yaşlarındaki torunu İbrahim Tevfik Efendi'nin sandalyede otururken çekilmiş bir fotoğrafı var. Şehzade başında fes, üzerinde takım elbiseyle poz vermiş. Bu fotoğraf odanın çocuklara tahsis edildiğini adeta vesikalandırır bir fotoğraf.
Thank you.
Evet değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere saraydaki çocukların oyuncakları ve nasıl oynadıklarına dair bir takım bilgiler aktarmaya çalıştık. Zamanımız oldukça inşallah Osmanlı Sarayı'da yaşayanların, şehzade ve sultanların hayatlarından, günlük hayatlarından size örnekler vermek istiyoruz. Hülya Tercan'ın yayınladığı Osmanlı Sarayı'nın Çocukları adlı bir eser ki Aygaz tarafından yayınlanmış. Bu hususta çok değerli bilgiler vermektedir. Bundan dolayı hem yazarını hem neşredenleri de ayrıca tebrik ediyoruz. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.